Ayrım 65.
Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir alev alattı. Radişçev Ekaterina aydınlanmasının ürünü. O kadar ki 14 yaşındayken Çariçe'nin taç giyme töreninde teşrifatçı olarak seçilen 40 çocuktan. Bunların arasından seçilip öğrenip görmek üzere Leipzig'e gönderilen 12'sinden birisi ki kariyeri bana Peder Grinko'yu anımsatıyor. Devlette yüksek mevkilerde görev yapıyor. En son St. Petersburg gümrük müdürü ve aristokrasinin keyfi yönetimine var gücüyle karşı çıkan bir adam. Aşağı Volga Vadisi'nin güneydoğusundaki Saratovskaya Oblast'tan. 100.000 kilometre karelik Saratovskaya Rusya'nın en büyük oblastlarından birisi. Eski başkent Sarı Tu yani Sarı Dağ'dan bozma. Saratov Moskova'dan 850 kilometre. Orta Rusya'yı Urallara bağlıyor. Günümüzde Saratov'da Radişçev'in bir modern sanat galerisi ve galerinin önünde dev bir heykeli var. Saratovskaya Oblast aynı zamanda ülkenin zirai ürünlerinin %40'ını tek başına üreten bir tahıl ambarı. Ekaterina zamanında bu oran daha da büyükmüş. Toprak köleliği kurumunun en büyük trajedileri burada yaşanmış olmalı. Radişçev köleliğe karşı St. Petersburg'da göreve başladığından itibaren yazıyor. Haftada iki kez Rus İmparatorluğu'na filanca NN ya da BB'nin borcunu kendisinden talep veya gasp edileni ödeyemediği, ödemek istemediği duyurulur. Ödünç aldığı parayı ya kumarda ya seyahatte ya içkide ya alışverişte yemiş ya birisine kaptırmış, yangında ya da suda yitirmiştir. Ya da NN veya BB bir başka borcun içine girmiş, ödemekle yükümlü olduğu bir başka meblağ ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sabah saat 10'da filanca mülki amirin ya da mahkemenin kararı ile emekli yüzbaşı T'nin falanca bölgedeki gayrimenkulünde X no'lu evde 6 dişi ve erkek can açık arttırma ile satılacaktır. Satış belirtilen evde gerçekleştirilecektir. İlgilenenler malları önceden görebilirler. Herkes kelepir bulmak ister. Satışın günü ve saati gelir. Her yerden alıcılar toplanırlar. Satışın gerçekleşeceği salonda mahkumlar hareketsiz beklerler. Kara ağaçtan yapılma bastonuna dayanmış bekleyen 75'lik ihtiyar, kaderinin kimin eline geçeceğini, gözlerini kimin kapatacağını merak etmektedir. Sahibinin babası ile Kırım Savaşı'nda Mareşal Münnih'in komutasında çarpışmıştır. Frankfurt Muharebesi'nde yaralı sahibini omuzlarında taşımış, eve döndüklerinde oğluna öğretmenlik yapmıştır. Tekneden düştüğünde çocuğu boğulmaktan kurtarmak için kendi hayatı pahasına nehre atlamış, küçük rütbeli bir subayken borçlandığı parayı ödeyip hapse girmekten kurtarmıştır. Adamın 80 yaşındaki karısı, genç efendisinin annesinin süt annesi, kendisinin dadısıdır. Bu müzayedede satışa çıkarılıncaya kadar evin kahyalığını yapmıştır. Bütün bu zaman içinde sahibine ait hiçbir şeyin ziyan olmasına izin vermemiş, kendi çıkarını asla gözetmemiş, asla yalan söylememiş ve eğer insanlara bir rahatsızlık verdiyse kalbinin iyiliğinden vermiştir. Onun yanındaki 40 yaşındaki dul kadın sahibinin süt annesidir ve şimdi bile ona şefkat beslemektedir. Sahibinin damarlarında akan kendi kanıdır, onun ikinci annesidir, adam hayatını kendi annesinden çok ona borçludur. Annesi ona keyifli bir anında hamile kalmış, büyümesine katkıda bulunmamıştır. Onu büyütenler dadılarıdır. Sahiplerinden kendi oğullarından ayrılır gibi ayrılmaktadırlar. Kadının 18 yaşındaki kızı ihtiyar çiftin torunu, vahşi bir hayvan, bir canavar, melun kız. Şunun pembe yanaklarına, büyüleyici gözlerinden akan yaşlara bakın. O masumu iltifatlarınızla, yalanlarınızla tuzağınıza düşüren, kandıran, tehdit eden siz değil miydiniz? Onu kandırıp arkadaşınızla evlendiren, arkadaşınızın yerini alan, onunla sevişmeye kalkan siz değil miydiniz? O sizi reddetti ama kocası bir daha ona dokunmadı. Size teslim olmadığı için zor kullandınız. 4 şerefsiz adam kollarından bacaklarından yakaladılar. Hayır, gerisini anlatmayalım. Yüzü acıyla kasılmış, gözleri korku içinde. Kucağındaki bebek sizin sahtekarlığınızın ve şiddetinizin ürünü ve şehvet düşkünü babasının kopyası. Bebeği doğurduktan sonra kadın babasının vahşetini unutmaya yüz tutmuş, kalbinde çocuğuna karşı şefkat hisleri uyanmaya başlamış. Babası gibi birilerinin eline düşmesinden korkuyor. Bebek, senin oğlun, vahşi, barbar, senin kanın. Yoksa kilise merasimi olmayınca sorumluluk da olmaz diye mi düşünüyorsun? Tanrı kelamının ücretini senin ödediğin papazı, sen emir verdin diye bebeği kutsadığında, Tanrı indinde kutsanmıştır mı sanıyorsun? Zorla nikah, Tanrı'nın kilisesinde evlilik sayılır mı sanıyorsun? Kadir-i mutlak Tanrı şiddetten nefret eder. Gönlün istekleriyle sevinir çünkü yozlaşmayan tek şey gönüldür. Heyhat, ne çok fuhuş, ne çok ihval var. Hazların babası, acıların dindiricisi adına ve onun mihrabına yakışmayan şahitler huzurunda gerçekleştirilen. 25 yaşında bir genç, Tanrı'nın huzurunda evlenmiş bir koca, sahibinin refiği ve sırdaşı, sahibine verdiği hizmetlerden pişman. Cebinde bir bıçak var, sapından sıkıca tutuyor. Düşüncelerini kestirmek zor değil. Ama boş. Sen de bir başkasına gönderileceksin. Sahibin kölenin başından hiç inmeyen eli, senin boynunu da başkasının önünde indirecek. Açlık, soğuk, acı, ateş, seni bunlar bekliyor. Zihnin soylu düşüncelere yabancı, ölmesini bilmiyorsun. Boyun eğecek ve hem kanunen hem de ruhen köle olmayı sürdüreceksin. Direnmeye kalkışırsan akıbetin zincirlere bağlı, acılar içinde bir ölümdür. Sizin için adalet yoktur. İşkencecin seni bizzat cezalandırmak istemiyorsa yasalara teslim der. Yasalar? O yasalar ki sanığın kendisini savunmasına izin vermezler. Satışa çıkarılan diğer bedbahtlara dönelim. Tokmak vurmamıştı ki diğer dört biçare kaderlerinin ne olduğunu öğrendiler. Hıçkırıklar, inlemeler, yaşlar orada bulunanların yüreklerini paraladı. En katıları bile etkilendi. Taşlaşmış yürekler, anlamsız sempati gösterileri. Eğer isteseydik aramızda para toplayabilir, bu insanları satın alabilir, onlara özgürlüklerini iade edebilirdik. Yıllarca koyun koyuna yaşamış bu talihsiz insanlar, bu iğrenç müzayede yüzünden ayrılığın acısını çekecekler. Yasalarda yeri olmayan bu yazılmamış yasa, daha doğrusu bu vahşi barbar adet, insanlığın bunca aşağılanmasına izin veriyor olsa bile, kimin bu bebeği satmaya hakkı var? Çocuk meşru değil, yasa onu kapsamıyor. Durun, ben bu durumu da reddediyorum, bebeği kurtaracağım. Ama ancak diğerleri de onunla birlikte kurtarılabilirlerse kurtaracağım. Ey talih, neden bana karşı bu kadar cimrisin? Ömrümde ilk kez zengin olmak için dayanılmaz bir iştiyak duydum. Kalbim o kadar acıyor ki herkesin ortasında yerimden fırlıyor, çantamdaki son kopeykaları talihsizlere veriyor ve oradan kaçıyorum. Merdivenlerde bir arkadaşıma rastlıyorum, kendisi bir yabancı. Ne oldu sana, ağlıyorsun diyor. Git buradan diyorum, bu utanç verici rezaleti görme. Sen uzak sömürgelerdeki zenci köle satışını kendi ülkede lanetlemiş adamsın, git. Bizim karanlığımıza tanık olma, utancımız bizde saklı kalsın. Ben inanamıyorum diyor arkadaşım, insanların düşünce ve inanç özgürlüklerinin olduğu bir yerde böyle utanç verici bir adetin yaşaması imkansızdır. Bunda şaşıracak bir şey yok diyorum. İnanç özgürlüğü sadece papazları ve keşişleri incitiyor ki, onlar bile kuzucukları İsa için değilse, kendileri için bir arada tutmaya çalışıyorlar. Ama köylülerin özgürlüğü, mülkiyet hakkının incinmesi demektir. Ne ki özgürlükler için savaşabilecek olanlar, büyük toprak sahiplerinin kendileri. Ve özgürlüğün onların konseylerinden çıkması beklenemez. Özgürlük esaretin kendi ağırlığından gelecektir. Dipnot, Mednoe, 1790. Radişçev aristokrasinin gücünün azaltılmasından sorumlu davranmaları gerektiğinden bahseden yüzlerce metin kaleme alıyor. Avrupa aydınlanmasının üslubundaki makalelerinde vardığı sonuç, kötülük insanın içindedir ve nedeni çoğunlukla insanın cehaleti, gördüklerini doğru değerlendirememesidir. Cehaleti insanları birbirlerinden ayıran yapay sınıfsal kısıtlamaların neden olduğunu, oysa bireyin yadsınamayacak bir değer olduğunu savunuyor. Toprağa bağlı kölelere akıllarını kullanmalarını mümkün kılacak eğitimin verilmesinden yana tavır almasının nedeni bu. Ama diğerlerinden de şanssız bir adam. Çünkü muhalefeti Ekaterina'nın yakın arkadaşı Marie Antoinette'i kaybettiği 1789 Fransız devrimine rastlıyor. Çariçe'nin hışmına uğruyor, ihanetle suçlanıyor ve boynunun vurulması emrediliyor. Ekaterina kararını daha sonra Sibirya'da müebbet sürgüne çeviriyor. Radişev bu defa da Tobolsk gulaktan aykırıyor. Her zaman neydiysem ben yine oyum ve o olmaya devam edeceğim. Ne bir inek, ne bir ağaç, ne de bir köle. İnsanım, insanım ben. Katerina'nın ölümü üzerine geri dönüyor. Heybesinde Rusya için hazırladığı cumhuriyetçi bir anayasa. Gönlünde yeni hükümdar 1. Aleksandr'ın sosyal ve ekonomik islahatlar yapacağı umudu. Ama olmuyor, olmayacağını görüyor. 1802 yılında bir sonbahar günü intihar ediyor. Bugün artık 1. Aleksandr'ın yerine Gorbaçov'u koyuyor, ateşe yürüyen Alexei'yi düşünüyorum. Ama Vorkut'a dönüşü o törende Mevlana'dan alıntı yapan sevgili dostumun bu dünyadan umudunu geri dönülmez bir biçimde kesmiş olduğunu anlayamadım.
Ayrım sonu.